Ayrım 16, Yanlış Yol, Henning Mankell, Sayfa 201. Soruşturmaya ilişkin tüm evrak masanın üstünde duruyordu. Bunları okudum ama bence bu evrakta yazılı olmayan konuları konuşmaya başlayarak işe başlayalım diye hemen konuya girdi Ekholm. Her şey burada yazılı dedi Hanson şaşkınlıkla. Polislerin akademide öğrendikleri ilk ders raporları büyük bir dikkatle okumaları gerektiğidir. ''Siz galiba bizlerin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsunuz.'' diye araya girdi Wallander, öyle değil mi? Ekholm evet dercesine başını salladı. ''Polislerin her zaman somut bir şeyler aradığına ilişkin temel bir psikoloji kuralı vardır. Eğer katilin eşkalini bilmiyorlarsa o zaman bir hayal oluştururlar. Yalnızca arkadan görülebilecek bir kişinin hayalini. Ama genellikle de polislerin bu hayal ettikleri kişiyle gerçek suçlu arasında bazı benzerlikler ortaya çıkar.'' Wallander Ekholm'ün sözlerini haklı bulmuştu. Soruşturma sürdüğü sürece her zaman kafasının içinde bir hayal olurdu. Hiçbir zaman soruşturmaya hayalsiz, bomboş bir kafayla başlamazdı. ''İki cinayet işlendi.'' diye sürdürdü konuşmasına Ekholm. Bazı ilginç farklılıklar olmasına karşı kullanılan yöntem hemen hemen aynı. Gustav Wetters'te de arkadan saldırıldı. Katil onu başından değil sırtından vurdu. Bu da oldukça ilginç. Katil en zor olanı seçmişti. Yoksa Wetters'in başına vurmak isterken beceremeyip de sırtına mı vurmak zorunda kaldı? Bilmiyoruz. Bunu yaptıktan sonra da kafa derisinin bir bölümünü yüzdü ve cesedi sakladı. Bir başka deyişle acele etmedi. Eğer dönüp de Karlman'ın başına gelenlere bakacak olursak benzerliklerle farklılıkları kolayca ayırt edebiliriz. Karlman'a da baltayla saldırıldı. Onun da kafa derisinden bir parça yüzüldü ama ona önden saldırıldı. Kendisini öldüren adamı mutlaka görmüş olmalı. Katil evde birçok kişinin bulunduğu bir zamanı seçmiş. Yakalanma tehlikesi aslında yüksek sayılırdı. Cesedi saklamak için herhangi bir girişimde bulunmamış, bunun olanaksız olduğunu anlamış olmalı. Burada sormamız gereken ilk soru şu olmalı, hangisi daha önemli? Benzerlikler mi yoksa farklılıklar mı? O bir katil dedi Wallander. İki kişiyi kendine kurban seçti, plan yaptı. Wetterstedt'in evinin yakınlarındaki o kumsala defalarca gitmiş olmalı. Arka bahçeyle deniz arasındaki alanı karartmak için ampulü bile gevşetecek zamanı bulabilmiş. ''Gustav, Wetterstedt'in akşamları kumsalda yürüme alışkanlığı olup olmadığını biliyor muyuz?'' diye sordu Ekholm. Wallander olumsuz anlamda başını salladı. ''Hayır, bunu bilmiyoruz ama elbette araştırabiliriz.''
''Araştırın.'' dedi Ekholm.
Karlman cinayetine insan şöyle bir baktığında bunun diğer cinayetle bir ilgisi olduğunu düşünmüyor dedi Wallander. Kurban yaz dönümü partisi veriyor ve konukları var. Ama belki de katil olayı bizim değerlendirdiğimiz gibi değerlendirmedi. Belki de bunu bir avantaj olarak kullandı. Kimse bir şey görmedi. Ayrıntılı bilgiyi kalabalıktan almak kadar zor bir iş yoktur. Hatırlamak için ellerinden geleni yapıyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorlar.
Bu söylediklerini yanıtlayabilmemiz için katilin sahip olduğu bazı seçenekleri incelememiz gerek diyen Ekholm sözlerine devam etti.
Arne Karlman çok geniş bir çevresi olan bir iş adamı. Etrafında her zaman birçok kişi var. Belki de partide cinayeti işlemek en akıllıca davranıştı.
Benzerlikler ya da farklılıklar dedi Wallander. Hangisi daha önemli?
Ekholm ellerini iki yana açtı. ''Bunu söylemek için henüz çok erken ama planlarını özenle yaptığını ve alabildiğine soğukkanlı biri olduğunu söyleyebiliriz.''
''Kafa derilerini yüzüyor.'' dedi Wallander. ''Bunları anı olarak yanına alıyor. Tüm bunlar ne anlama geliyor?''
''Gücünü deniyor. Anı olarak aldıkları onun gücünün kanıtları. Onun gözünde bu anılar avladığı hayvanın boynuzlarını duvara asan bir avcının anılarından hiç de farklı değil.''
''Ama kafa derisini yüzme kararı.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander.
''Bu kararı nasıl vermiş olabilir?''
''Bu sandığınız kadar garip değil. İşleri hafife aldığımı düşünmenizi istemiyorum. Ama ille de yanına bir anı almak istiyorsan daha uygun ne alabilirsin? İnsanın bedeni çürür. Oysa üstüne bir tutam saç olan bir deri parçasını saklamak kolaydır.''
''Ben nedense hala kızıl derilileri düşünmekten kendimi alamıyorum.'' dedi Wallander.
Sizin katilin Kızılderili savaşçı saplantısını elbette göz ardı edemeyiz dedi Ekholm. İnsan ruhsal açıdan sınırları zorladığını hissederse genellikle başka bir kimliğin arkasına gizlenir ya da efsanevi bir kişiliğe dönüşür.
Sınırları mı? Bu ne demek?
Katiliniz iki kişi öldürdü. Onun bu insanları neden öldürdüğünü bilmediğimiz için cinayetlerini sürdüreceği olasılığını göz ardı edemeyiz. Bu da onun büyük olasılıkla kendisini tüm doğal sınırlamalardan arındıracağı anlamına gelen psikolojik sınırı geçtiğini gösterir. Böylesi bir kişi hiç düşünmeden cinayet işleyebilir. Davranış biçimini yineleyen bir katil tümüyle farklı psikolojik yasaları izler. Kendini yalnızca kendisinin izleyebileceği bir yolda, bir sınırda bulur. Artık onun gözünde var olan sınırlar kendisinin çizdiği sınırlardır. Dışarıdan bakıldığında son derece olağan bir yaşam sürdürür. Her sabah işine gidebilir, evli ve çocuklu biri olabilir. Akşamlarını arkadaşlarıyla golf oynayarak ya da bahçesini düzenleyerek geçirebilir. Kanepede çocuklarıyla oturarak kendi işlediği cinayetleri haberlerde izleyebilir. En küçük bir duygu ya da çözülme belirtisi bile göstermeden bu tür insanların ellerini kollarını sallayarak sokaklarda dolaştıklarını, yüzünü buruşturarak söyleyebilir. Çok iyi denetlediği iki farklı kişiliği vardır. Kendi iplerini kendi çeker. O aynı anda hem kukla hem de kukla oynatıcısıdır.
Wallander bir süre hiç konuşmadan oturup Ekholm'ün söylediklerini düşündü. Peki kim bu adam dedi sonunda, neye benzer, kaç yaşındadır? Dış görünüşü son derece normal olan hastalıklı bir kafayı bulamam. Ben yalnızca bana verilen somut verilere dayanarak araştırma yapabilirim.
Bu soruları yanıtlamak için henüz çok erken. Katilin psikolojik profilini çıkarmadan önce tüm malzemeleri incelemeliyim.
Bu pazar gününü tatil olarak düşünmediğinizi umuyorum dedi Wallander yorgun bir sesle. Bu profile çok acil ihtiyacımız var.
Yarına kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım dedi Ekholm. Ama sizin ve arkadaşlarınızın bu işteki güçlüklerle yanılma payının bir ayda yüksek olduğunu anlamanız gerek.
Farkındayım ama yine de her türlü yardıma ihtiyacımız var. Mats Ekholm'le yaptıkları görüşme bitince Wallander emniyetten ayrıldı. Limana birkaç gün önce Björk'ün görevinden ayrılışı ile ilgili yapacağı konuşmayı düşünmek üzere gittiği rıhtıma gitti. Bir süre rıhtımda yürüdükten sonra banklardan birine oturarak limandan uzaklaşan bir balıkçı teknesinin arkasından baktı. Gömleğinin düğmelerini açtı, gözlerini kapadı ve yüzünü güneşe doğru kaldırdı. Yakınlardan bir yerden gelen neşeli çocuk çığlıklarını duydu. Aklındakilerden arınmaya ve güneşin tadını çıkarmaya çalıştı. Ama birkaç dakika sonra ayağa kalkarak arabasına doğru gitti. Katiliniz iki kişiyi öldürdü. Onun bu insanları neden öldürdüğünü bilmediğimiz için cinayetlerini sürdüreceği olasılığını göz ardı edemeyiz. Ekholm'in bu sözlerini kendisi de söyleyebilirdi. Gustav Wetterstedt ile Arne Karlman'ı öldüren kişi yakalanmadıkça huzursuzluğu geçmeyecekti. Wallander kendini çok iyi tanırdı, gücünü asla küçümsemezdi, bazen de yoğun içgüdüleri olurdu. Ama zayıf taraflarını da göz ardı etmezdi. İş sorumluluğunun kişisel bir sorumluluğa dönüşmesini engelleyemiyordu. Katiliniz demişti Ekholm, zayıflığının bundan daha iyi tanımlaması olamazdı. Wetters dedi ve Karlman'ı öldüren adam artık onun kendi sorumluluğu olmuştu. İstese de, istemese de bu böyleydi. Arabasına binerek o sabah tasarladıklarını gerçekleştirmeye karar verdi. Doğruca Wetterstedt'in villasına gitti. Kumsaldaki polis kordonu kaldırılmıştı. Göran Lindgren'le babası olduğunu düşündüğü yaşlıca bir adam kayığı inceliyordu. Yanlarına gidip onlarla konuşmak içinden gelmedi. Wetterstedt'in evinin anahtarları yanında olduğundan çıkarıp kapıyı açtı. Evin sessizliği ürkütücüydü. Oturma odasındaki deri koltuklardan birine oturdu. Sessizliğin içinde kumsaldan gelen sesleri duyabiliyordu. Çevresine bakındı. Odanın içindeki eşyalar ona ne söylüyordu? Katil eve girmiş miydi? Düşüncelerini toplamakta zorlandığını hissetti. Yerinden kalkarak bahçeye, denize ve kumsala bakan pencerenin yanına gitti. Hiç kuşkusuz Gustav Wetterstedt bu pencerenin önünde defalarca durmuştu. Bulunduğu yerdeki parke zeminin o noktasının aşındığını fark etti. Camdan dışarı baktı, birinin bahçedeki çeşmeyi kapattığını fark etti. Boş gözlerle çevresine bakındı. Kalman'ın evinin dışında benim katilim durup partiyi izledi. Oraya defalarca gittiğini sanıyorum. Bulunduğu o noktada görünmeden izlemenin verdiği o sınırsız gücün tadını çıkarmıştır. Peki Gustav Wetterstedt'in evini de aynı şekilde izleme olanağını veren tepe nerede? Görünmeden onu nasıl ve nerede izledin? Evde dolaşarak tüm camların önünde durdu. Mutfak penceresinden görünen Wetterstedt'in arazisinin hemen dışındaki ağaçlara baktı bir süre. Ne var ki bunlar yeni dikilmiş olduklarından dallarının tırmanılabilecek denli güçlü olmadığı ortadaydı. Çalışma odasına gelip camdan dışarı bakınca birden aradığı yanıtı bulduğunu fark etti. Garajın üstüne çıkıldığında odanın içi rahatlıkla görülebilirdi. Evden dışarı çıkarak garaja gitti, kendisinden daha genç ve daha adaleli birinin zıplayarak garaj çıkıntısına tutunup bedenini kolayca yukarıya çekebileceğini fark etti. Wallander evin diğer tarafında gördüğü merdiveni almaya gitti. Merdiveni garajın duvarına dayayarak tırmandı. Çatı eski usul katranlı brandayla kaplanmıştı. Çatının ne kadarlık bir ağırlığı kaldırabileceğini bilmediğinden elleri ve ayaklarının üstünde sürünerek Wetterstedt'in çalışma odasını görebileceği yere geldi. Sonra daha iyi nereden görebileceğini araştırdı. Katranlı brandayı inceledi. Birden katranlı brandanın üstünde birbiriyle kesişen çapraz delikler gördü. İşaret parmağını delikten içeri soktu. Biri bu deliği bıçakla açmış olmalıydı, etrafına bakındı. Bulunduğu yerden ne kumsal ne de Wetterstedt'in evinin önündeki yol görünüyordu. Wallander merdivenden aşağı indi ve merdiveni aldığı yere bıraktı. Sonra da garajın yanındaki zemini dikkatle inceledi. Burada yalnızca rüzgarla uçuşan bir dergiden kopartılmış sayfalar gözüne ilişti. Yeniden eve döndü. Evdeki yoğun sessizlik sürüyordu, üst kata çıktı. Wetterstedt'in yatak odası penceresinden Göran Lindgren'le babasının kayığı çevirmeye çalıştıklarını gördü. Kayığın çevrilebilmesi için kesinlikle iki kişiye gerek olduğunu artık iyice anlamıştı. Ama bununla birlikte katilin hem burada hem de Arne Karlman'ı öldürdüğünde tek başına olduğunu biliyordu. Elde edilen ipuçları az olmakla birlikte içgüdüleri ona Wetterstedt'in garajının çatısında ve Karlman'ın evinin yakınındaki tepede oturan adamın yalnız olduğunu söylüyordu. Yalnız bir katille uğraşıyorum diye geçirdiği içinden, sınırlarını aşan ve ana olarak kafa derisi alabilmek için kurbanlarını baltayla öldüren yalnız bir adam. Wetterstedt'in evinden ayrıldığında saat 11 olmuştu. Yeniden güneşi bedeninde hissedince gevşediğini fark etti. Okey, benzin istasyonuna giderek öğle yemeğini orada yedi. Yanındaki masada oturan genç kadın onu başıyla selamlayarak merhaba dedi. Wallander de genç kadına selam verdi ama kim olduğunu çıkaramadı. Tam arabasına binerken genç kadının adının Britta Lena Boden olduğunu ve bir bankada kasiyer olarak çalıştığını hatırladı. Bu harika belleğinin soruşturmada kendisine nasıl yardımcı olabileceğini kara kara düşündü. Emniyete döndüğünde saat 12 olmuştu. Kapıdan içeri girer girmez Ann-Britt Höglund'u gördü. "Arabanı park ettiğini gördüm," dedi Höglund. Wallander önemli bir şey olduğunu anladı. Genç kadının konuşmasını tedirginlikle bekledi. Bir ortak nokta var galiba. 60'lı yılların sonuna doğru Arne Karlman bir süre hapis yatmış. Longholmen'de. Gustav Wetterstedt de o sıralarda Adalet Bakanıymış. Bu yeterli bir bağ değil dedi Wallander. Sözlerimi bitirmedim. Arne Karlman Gustav Wetterstedt'e bir mektup yazmış ve hapisten çıkınca da buluşmuşlar. Wallander birden kas katı kesildi. Bunları nereden öğrendin? Odama geldi anlatayım. Wallander bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Eğer gerçekten de böylesi bir bağ söz konusuysa soruşturmanın sert dış kabuğu kırılmış demekti. Onbeşinci bölüm. Her şey telefonun çalmasıyla başladı. Ann-Britt Höglund Martinson'la konuşmak için onun odasına giderken koridordaki büyük hoparlörlerden adının anons edildiğini duydu. Odasına dönerek telefonun bağlanmasını bekledi. Kendisini arayan son derece alçak sesle konuşan bir adamdı. Genç kadın önce adamın hasta ya da yaralı olduğunu sandı. Sonunda adamın aslında Wallander'le konuşmak istediği ortaya çıktı. Wallander dışında kimseyle konuşmayacağını söylemişti adam. Höglund Wallander'in emniyet dışında olduğunu, nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini kimsenin bilmediğini söyledi. Telefondaki adam o denli alçak sesle konuşuyordu ki Höglund onun nasıl bu denli inatçı olabileceğini anlamakta güçlük çekiyordu. Bir an için telefonu Martinson'a bağlamayı ve ondan Wallander gibi davranmasını istemeyi düşündü. Sonra vazgeçti. Adamın konuşmasından onu sanki Wallander'in sesini tanıyacağı duygusuna kapılmıştı. Adam konuşmanın başında elinde çok önemli bir bilgi olduğunu söylemişti. Höglund bunun Gustav Wettersted'in ölümüyle ilgisi olup olmadığını sorunca adam olabilir demişti. Daha sonra da Arne Karlman'la bir ilgisi olup olmadığını sormuş, ona da aynı yanıtı almıştı. Adam adını ve telefon numarasını vermemek için elinden geleni yapmasına karşın Höglund konuşmayı elinden geldiğince uzatması gerektiğini biliyordu. İçinden çıkılmaz durumu adam çözdü. Uzunca süre hiç konuşmadan durduğundan Höglund önce onun telefonu kapattığını sanmıştı. Ama tam o sırada adam yeniden konuşmuş ve emniyetin faks numarasını sormuştu. Yalnızca Wallander'e ver demişti adam. Kesinlikle başka kimseye değil. Bir saat sonra faks gelmişti ve şimdi masasının üstünde duruyordu. Höglund mesajı karşısında oturan Wallander'e uzattı. Wallander faksın Stockholm'daki Skoglund hırdavat mağazasından fakslandığını gördü. Numaraya baktım ve orayı aradım dedi Höglund. Pazar günü Skoglund hırdavat mağazasının açık olmasına şaşırmıştım. Teresa Göder'den mağaza sahibinin cep telefonu numarasını aldım ve aradım. Adama birinin Skoglund hırdavat mağazasından faks gönderdiğini söylediğimde çok şaşırdı. Faksı kimin yollayabileceğini sordum. Golf oynamaya gidiyormuş ama bu konuyla ilgileneceğine söz verdi. Yarım saat sonra da arayarak heyecanlı bir sesle dükkanına hırsız girdiğini söyledi. Garip bir öykü dedi Wallander. Sonra da faksı okudu. Elle yazılmıştı ve yazı kolay okunmuyordu. Wallander bir kez daha göz doktoruna gitmesi gerektiğini düşündü. Harflerin gözlerinin önünden kayıp gitmesini artık yorgunluk ya da aşırı strese bağlaması saçma olacaktı. Wallander faksı içinden okudu, sonra da doğru anladığından emin olmak için bir kez de yüksek sesle okudu. Arne Karlman 1969 baharında Langholmen'de sahtekarlıktan ve çalıntı mallar satmaktan hapse girmişti. Gustav Wettersted de o günlerde Adalet Bakanıydı. Karlman ona sürekli mektup yazıyordu ve bununla da çok övünüyordu. Hapisten çıktıktan sonra Wettersted'le görüşmeye gitti. Ne konuştular, ne yaptılar bilmiyoruz. Ama daha sonra Karlman'ın işleri düzeldi ve bir daha asla hapse girmedi. Ve şimdi de öldü. İkisi de öldü. Doğru mu okudum acaba? Ben de aynı şeyleri hissettim dedi Höglund. İmzasız. Acaba bu sözlerle nereye gelmeyi amaçlıyor, kimin nesi, bunları nereden biliyor, bunlar doğru mu gerçekten? Bilmiyorum diye karşılık verdi Höglund ama bu adamın söylediklerinin doğru olduğunu hissediyorum. Ayrıca Karlman'ın 1969 baharında Longholmen'de tutuklu bulunup bulunmadığını öğrenmek o kadar da zor bir şey değil. Gustav Wettersted'in o günlerde Adalet Bakanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Longholmen o dönemde kapatılmamış mıydı diye sordu Wallander merakla. Daha sonra kapatıldı, 1975'te sanıyorum. İstersen bunu hemen araştırırım. Wallander elini boş ver dercesine salladı. Acaba neden yalnızca benimle konuşmak istiyor diye sordu. Bu konuda herhangi bir şey söyledi mi? Bana kalırsa seninle ilgili birçok şey duyduğu için seninle konuşmak istiyor. O zaman beni tanıdığını söylemedi değil mi? Söylemedi. Wallander bir an sustu. Umalım da yazdıkları doğru olsun, ancak o zaman iki adam arasında bir bağ kurabiliriz. Bunu öğrenmek hiç de zor değil. Pazar olmasına karşın yine de hemen öğrenebiliriz. Biliyorum dedi Wallander. Ben şimdi Karlman'ın evine gidip eşiyle konuşacağım. Kocasının hapse girip girmediğini en iyi o bilir. Gelmemi ister misin? Gerek yok. Yarım saat sonra Wallander arabasını Biarresio'daki polis kordonunun dışında uygun bir yere park etti. Polis arabasının içindeki polis sıkıntılı bir ifadeyle gazetesini okuyordu. Wallander'in yaklaştığını görünce yerinde doğruldu. Neyberk hala çalışıyor mu diye sordu Vallender şaşkınlıkla. Cinayet yerinin araştırılması hala bitmedi mi?
Teknik ekipten kimseyi görmedim buralarda diye karşılık verdi polis.
Üst'la da ara ve polis kordonunun neden kaldırılmadığını öğren dedi Vallender. Aile evde mi?
Büyük olasılıkla eşi evde, kızı da. Ama oğulları birkaç saat önce arabalarına binip gitti.
Vallender çiftlikten içeri girdi. Çardaktaki masayla ahşap bankın kaldırıldığını gördü. Böylesine güzel bir yaz gününde birkaç gün önce burada olanlara insan inanmak istemiyordu. Kapının zilini çaldı. Arne Karlman'ın eşi kapıyı açtı.
Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bir an önce yanıtlarını öğrenmem gereken bir iki sorum var.
Karlman'ın eşinin yüzü hala çok solgun görünüyordu.
İçeri girer girmez burnuna belli belirsiz bir alkol kokusu çarptı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 212.